Ayrım 29. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 286. Ne Mümtaz ne de ben itiraz ettik. Aslına bakılırsa Ercan'ın söyleyeceklerini çok merak ediyordum. Şu Adem Yezdan gerçekte kimdi? Necdet onun için tam olarak ne iş yapıyordu? Sanki aklımdan geçenleri okuyormuş gibi. Adem Yezdan, Hakkari'li köklü bir aşiretin büyük oğludur diye açıkladı. Tam 9 köyleri var. Belki araştırmışsınızdır. Tamam, Adem Bey'e kadar aile bazı pis işlere bulaşmış. Nasıl pis işler diye huylandı Mümtaz. Amacıma ulaşmıştım. İyice kuşkulanmaya başlamıştı eski kankasından. İnce kaşlarını çatarak tedirginlik içinde yineledi. Teröre filan mı bulaşmışlar? Ne terörü Mümtaz'cığım? Yezdan aşireti hep devletin yanında yer almış. Teröristler hiçbir zaman sızamamışlar Yezdanların köylerine. Yüzlerce korucu vermiş aşiret devlete. Pis iş dediğim hayvan kaçakçılığı filan. Sınır bölgesi işte. Bir yanda İran, bir yanda Irak. Laf aramızda, devlet de göz yummuş bunlara. Neyse, 15 yıl önce İstanbul'a taşınmışlar. Maliye Bakanlığı yastık altındaki paraların ortaya çıkarılması için yasa çıkarmıştı hatırlarsanız. İşte o aftan yararlanarak paralarını yasal işlere yatırmaya başlamışlar. Baktım uzatıyor, sadede gelmesi için uyardım. Bunları zaten biliyoruz. Siz Adem Yezdan'ın Necdet Denizel'le ilişkisini anlatın bize. Ben de onu anlatıyorum başkomiserim. Adem Bey Sultanahmet bölgesinde Balkanların en büyük iş merkezini açmak istiyor. Tarihi Yarımada'nın 2700 yıllık geçmişindeki medeniyetlerin mimarisinden, kültüründen esinlenerek yapılacak bir iş merkezi. Sokaklar, dükkanlar, restoranlar, bahçeler bu farklı medeniyetlerin kültüründen etkilenerek inşa edilecek. Ben maketini gördüm. Gerçekten şahane bir şey. Yunan dönemi, Roma dönemi, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti yılları. Hiçbiri unutulmamış. Ama bu bölge birinci derecede sit alanı. Adem Bey okumuş adam. Tarihe, kültüre, hepsinden önemlisi yasalara saygılı bir adam. Yanlış bir iş yapmamak için Necdet Denizel gibi bir uzmanı yanına danışman olarak aldı. Necdet Bey bu bölgede neler yapabileceğini, neler yapamayacağını söylüyordu Adem Bey'e. Ya da minareyi çalarken nasıl bir kılıf hazırlaması gerektiğini öğretiyordu diye geçirdim içimden. Ama şimdilik düşündüklerimi kendime saklamayı uygun gördüğümden ya sikke koleksiyonu diye sordum sadece. Necdet'in sikke koleksiyonu niye ilgilendiriyordu Adem Yezdan'ı? Masum bir adamın çaresizliği içinde oturduğu koltukta hafifçe kıpırdandı. İşte asıl onu anlatmaya çalışıyorum. Sikke koleksiyonu Necdet Denizel'in değil. Daha doğrusu iki sikke koleksiyonu var. Doğru mu söylüyordu bu adam? İki mi? Evet, deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Necdet Denizel Roma ve Doğu Roma sikkelerine meraklıymış. Adem Bey ise Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan madeni paralara. Evet diye yine lafa girdi genç avukat. Bakın koleksiyoner belgesiyle sikke kayıt defterlerini de gösterebilirim size. Eğilip ayaklarının ucundaki siyah deriden pahalı çantasını aldı. Odaya girişimle zehir zıkkım olup henüz yarısını bile içemediği kahvesini biraz iterek çantayı yanındaki sehpanın üzerine koydu. Kapağını açtı. İki tane belge, iki tane de ciltli defter çıkardı. İşte bu Adem Yezdan adına düzenlenen koleksiyoner belgesi. Bu da envanter defteri. Burada da ona ait olan Osmanlı sikkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti madeni paralarının listesi var. Bakın işte Fatih, Kanuni, Selim, 3. Ahmet, Atatürk, İnönü döneminde basılmış paraların listesi. Uzanıp baktım. Söylediği gibiydi. Belge Adem Yezdan adınaydı. Bu da Necdet Denizel'in koleksiyoner belgesi ve defteri. Elindekileri yine bana uzattı. Buyurun başkomiserim, bunlara da bakın. Bendeki evrakları Mümtaz'a verip ötekileri aldım. Doğru söylüyordu. Bu belge Necdet Denizel'e aitti. Defterin kayıtlarında ilk kurbanın avucunda bulduğumuz sikkenin dökümü var mı ona baktım. Evet, o sikkeye benzer bir kayıt buldum. Ay yıldız sikkesi. Yanında ne olduğunu anlayamadığım harfler, sayılar. Gözlerim Konstantin'in sikkesinin kayıtlarını aradı. Evet, işte o da buradaydı. Büyük Konstantin sikkesi. Eğer bunlar gerçekten de kurbanların yanına bırakılan madeni paralarsa, sikke koleksiyonu katillerin elindeydi. Ama aynı sikkeler olduklarından emin olmak için bu defterdeki kayıtları ve sikkeleri Leyla Barkın'a göstermem gerekiyordu. Kadının nasıl tepki vereceğini görmek de ilginç olacaktı. Elbette bunlardan kimseye bahsetmedim. Necdet'in defteri neden sizde? Bakışlarımı kayıtlardan kaldırdım. Yezdan'ın koleksiyonunun Necdet'in evinde ne işi var? Aralarındaki kısa bakışmadan sonra avukat Hakan yanıtlamayı seçti. Bir dava açılmıştı Necdet Bey'e. Sikke kaçakçılığı mı? Dava o nedenle açıldı ama haksızdı. Bir define avcısının iftirası işte. Sonuçta davayı kazandık zaten. Davaya ben bakıyordum. Defter de o yüzden bende kaldı. Adem Bey'in koleksiyonunun Necdet'in evinde olmasına gelince. Onu da ben anlatayım diyerek ikinci kez kesti avukatın sözünü Ercan. Bir sergi olacaktı. Paris'te Louvre Müzesi'nin antik eserler bölümünde. Fransa'dan gelecek eksperlere göstermek üzere Necdet almıştı Adem Bey'in sikkelerini. Fransızlarla Necdet Bey yazışıyormuş çünkü. 7 gravür çerçevesinin içine saklanmış 7 sikke kutusu geldi gözlerimin önüne. Necdet bütün sikkeleri gravür kutularının içindeki özel bir bölmede saklıyormuş. Adem Yezdan'ınkileri de mi orada tutuyordu? Evet diye gülümsedi Ercan. Kendince önlem almış, bilim adamı işte. Hırsızların ilk oraya bakacağı aklına bile gelmiyor. Ama Allah'a şükür sikkelerin başına bir iş gelmedi bugüne kadar. Sikkelerin kaybolduğundan haberi yoktu ya da antik paraları bizzat kendisi aldığı için mi böyle konuşuyordu? Bugüne kadar mı? Sikkelerin bugün çalındığını nereden anladınız? Olması gerektiği gibi yüzü çarpıldı. Yapması gerektiği gibi iri iri açılmış gözlerle yüzüme baktı. Ve sorması gerektiği gibi sordu. Çalınmış mı? Sikkelerin çalındığını mı söylüyorsunuz? Hem de hepsi, hırsız ya da hırsızlar, bir tek sikke bile bırakmamışlar gizli bölmelerde. Polis eskisi Ercan'la avukat yenisi Hakan birbirlerine baktılar. Davranışlarının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamaya çalışmaktan sıkılmıştım artık. Neyse bırakalım hırsızlık konusunu. Siz hala adamlarınızı neden Necdet'in evine yolladığınızı anlatmadınız. Sanki sözlerimi duymamış gibi sikkeleri katiller mi çalmış diye atıldı Ercan. Olabilir ya da Necdet'in öldürülmesini fırsat bilen ganimet düşmanları. Sözlerimdeki imayı hemen anladı. Sikkeleri almak benim fikrim değildi. Ne sikkeleri ne de papağanı almak gibi bir niyetim vardı. Onları almamızı Adem Bey söyledi. Adem Bey nereden öğrenmiş Necdet'in öldürüldüğünü? Ben haber verdim. Adem Bey Moskova'da. Bizdeki bilgileri doğruluyordu Ercan. Öte yandan Adem'in Moskova'da olması inceden inceye düşünülmüş bir planın gereği de olabilirdi. Patron yurt dışındayken adamları cinayeti işlerler. Adem de ama Moskova'daydım. Cinayeti nasıl işleyebilirim diye kendini savunurdu. Neyse bu işin aslı sonunda ortaya çıkacaktı nasıl olsa. Düşmanlarınız var mıydı diye konuyu eşelemeyi sürdürdüm. Yani Adem Bey'in. Dolayısıyla Necdet'in. Birlikte iş yapıyorlarmış ya. Kimdi düşmanları? Tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Düşmanları? Bildiğim kadarıyla öyle birileri yok. Şirketin her işi yasaldır. Adem Bey çok dikkat eder bu işlere. Sahiden düşünüyor gibiydi. Sanki hasımlarını hatırlamaya çalışıyormuşçasına kirli sakalını kaşıyordu. Rakiplerimiz var ama hepsi saygın insanlar. Holding yöneticileri, büyük otel sahipleri, turizmciler. Soruyu değiştirerek sordum. Ya Necdet Denizel? Adam öldürüldüğüne göre düşmanları olmalı değil mi? Bildiğiniz birileri yok mu? Belki anlatmıştır. Ercan'ın gözlerinden kurnaz bir parıltı geçti. Evet var. Bir doktor, daha doğrusu cerrah. Necdet'in eski karısının sevgilisi. Adı da Namık, Namık Karaman. Biliyorsunuz demek. Adam eski terörist, iki polisi yaralamış. Bir keresinde de Necdet Bey'in gırtlağına sarılmış. Etraftakiler yetişmese öldürüyormuş adamcağızı. Hem bir de derneği var bunun. Güya İstanbul'un tarihi değerlerini koruyorlarmış. Hepsi bahane. Bildiğiniz yıkıcı faaliyet. Adam doktor olmuş ya, bu derneği paravan olarak kullanarak anarşik faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Sessizce dinlediğimizi görünce iyice coşmuştu. Odadaki herkes için eski bir solcudan daha iyi bir ortak düşman olmaz kanısıyla verip veriştiriyordu cerrahı. Belki de bu yüzden şu kavga ne zaman olmuş deyince anlamakta güçlük çekti. Efendim, Namık ne zaman sıkmış Necdet'in gırtlağını diyorum. Galiba 2 ay önce. Çünkü olayı öğrenince Necdet'e istersen gidip Namık'la bir konuşalım dedim. Ama o istemedi. Eski eşi Leyla'yı karşısına almaktan korkuyordu. Sanki katili bulmuş gibi bakışlarını heyecanla bana çevirdi. Evet başkomiserim, bence bu Namık'ı iyi araştırmanız lazım. Çünkü nefret ediyordu Necdet'ten. Üstelik o dernekte Namık'a körü körüne bağlı bir sürü genç insan var. Bu işlerde onları kullanabilir. Ercan'ın sözleri deminden beri sessizce oturan Mümtaz'ı da hareketlendirdi. Bu bilgi önemli dedi elindeki koleksiyoner defterini masanın üzerine bırakarak. Ama benim de aklıma bölgedeki ayrılıkçı teröristler geldi. Bu cinayetleri onlar işliyor olmasın? Yani Adem Yezdan'dan intikam almak için. Eliyle beni gösterdi. Nevzat bu sabah anlattı. Cinayetler organize bir işe benziyormuş. Pekala terörist bir grubun marifeti olabilir. Olabilirdi olmasına da Adem Yezdan'ın, Ercan Sungur'un, Cerrah Namık'ın, Leyla Barkın'ın, hatta şu Biryantinli avukatın katil olma ihtimali bile teröristlerden çok daha fazlaydı. Cinayetleri teröristlerin işlediğine dair ne bir kanıt ne bir ipucu vardı elimizde. Üstelik bu işi yapan bir örgüt eskilerin deyimiyle alameti farikasını yani imzasını bırakırdı bir yerlere. Bırakmazsa da açıkça telefon eder, bu işi şerefimizle biz yaptık derlerdi. Ama nedense Mümtaz'ın bu varsayımına pek sıcak baktı eski polis Ercan. Niye daha önce düşünmedik ki bunu? Evet, daha 2 yıl öncesine kadar tehdit mektupları alıyordu Adem Bey. Köyleri de defalarca kurşunlanmıştı zaten. Belki de Kürt teröristlerle şu solcu Cerrah birlikte tezgahlamışlardı cinayetleri. Namık'a dair kuşkularım kaybolmasa da böyle bir ihtimal Mümtaz'ınkinden çok daha saçmaydı. Soruşturmayı bu yöne çevirmek onların işine gelebilirdi ama benim için tümüyle zaman kaybıydı. Mukadder Kınacı dedim konuyu değiştirerek. Mukadder Kınacı ismini hiç duydunuz mu? Ercan'la bir yantinli avukatı bir sessizlik sardı. Huzursuz bir sessizlik. Hemen hayır diyemediler. İkisi de gözlerini kaçırdılar. İkisi de adamı tanıyorlardı ama yalan söylediler. Mukadder Kınacı mı? Hayır, hiç duymadım. Ben de duymadım. Kimmiş? İkinci maktul. Geçen gece bulduğumuz kurban. Kabul etmeyeceklerinden emindim ama onları biraz sıkıştırmak istedim. Belediyenin adamıymış. Şehir planlamacısı. Bilir kişilik filan da yapıyormuş. Necdet Denizel gibi. Hani Adem Yezdan Sultanahmet bölgesinde iş yaparken onun da hizmetinden yararlanmış olabilir mi diye sordum. Yok, sanmıyorum dedi Ercan ama bakışları avukata kaymıştı. Sen böyle bir olay biliyor musun Hakan? Bilmiyorum. Adem Bey bize söylemediyse o başka ama Mukadder Kınacı ismini duymadım. Üçüncü kurbanın adını mırıldandım. Ya Şadan Duruca? İkisinin de yüzünde aynı kuşkulu ifade belirmişti yine. Şu gazeteci mi diye mırıldandı Ercan. Birkaç makalesini okumuştum. Adem Bey tanır mıydı onu? Kesin bir tavırla başını salladı. Hayır. Emin misiniz? Tabii eminim. Gözlerini 2 kere kırpmıştı Ercan. Her yalan söylediğinde gözlerini böyle 2 kere kırpıyor muydu bu adam? Bu sözlerinizi yazılı olarak da teyit etmelisiniz. Bakışlarımı bir an bile üzerinden ayırmamıştım. Aşağıya kadar gelip burada anlattıklarınızı yazılı olarak da bildirmeniz gerekecek. Önce eski kankasına baktı Ercan. Bizim müdürden yardım gelmeyeceğini anlayınca bir yantinli avukata döndü ama ondan da bir hayır yoktu. Yine de hakkını yemeyelim. Genç avukat ama dedi cesur bir tavırla. Sorgu sırasında ben de yanında olacağım. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi samimiyetle mırıldandım. Ne demek Hakan Bey, kambersiz düğün olur mu? Alay ettiğimi anlamıştı ama sorguya katılacağından yani Moskova'dan dönecek olan patronu Adem Yezdan'a ben de oradayım diyebileceği için mutlu olarak özenle çantalarını toplamaya koyuldu. Buyurun o zaman. Ayağa kalkarak kapıyı gösterdim. Komiser Ali yazılı ifade için aşağıda bizi bekliyor. Komiser Ali adını duyunca üçü de gerildiler. Polis eskisiyle genç avukat süklüm püklüm doğruldular. Mümtaz kıpırdamadı bile yerinden. Hepsi ağzının payını almıştı ama bir eksiklik hissediyordum. Mümtaz'a söylemem gereken birkaç laf daha vardı. Yarım saat öncesinin arkadaş canlısı ama şimdi kuşku küpüne dönen polis şefine baktım. Siz de gelmek ister misiniz müdürüm? Niye diye homurdandı yadırgamış bir sesle. Ben niye geleyim ki? Duydum işte anlatacaklarını. En doğal tavrımı takındım. ne bileyim müdürüm, Ercan Bey eski arkadaşınız, hani yanında olmak isterseniz diye. Ters ters baktı Mümtaz ama çuvalladığının farkında olduğundan uzatmadı. Yok, bana gerek yok dedi gözlerini kaçırarak. Ali ile siz alırsınız, nasıl olsa yazılı ifadelerini. Gözlerinde belki de bu kentin bütün sırlarını taşımaktaydı. Ali'den ayrılıp çağaltılı turist kalabalıklarıyla dalgalanan Sultanahmet Meydanı'nın gürültülü yaşamından sıyrılarak sanki bir masal dünyasına açılır gibi yerin altına uzanan loş ışıklı taş merdivenlerden belki de bu kentin en gizemli mekanı olan yere batan sarnıcına inerken aklım hala emniyetteki işlerdeydi. Oysa Mümtaz Efendi'nin buyurduğu gibi Ali ile birlikte almıştık Ercan ve adamlarının yazılı ifadelerini. Yeni bilgiler vermemişlerdi. Anlattıklarını tekrarlamışlardı sadece. Hatta Necdet'in evine sikke koleksiyonuyla birlikte Bizas adındaki papağanı almaya geldiklerini söylemeyi bile unutmuşlardı da biz hatırlatmıştık. Ama ayrı ayrı sorgulamamıza rağmen ifadelerinde bir çelişki bulamamıştık. Samimi görünüyorlardı. Özellikle Fettah'la Sıddık sorduğumuz her soruya dürüstçe yanıt vermişlerdi. Ercan'ı sorgularken aynı izlenimi edinememiştim. Elimde hiçbir kanıt olmamasına rağmen bizden bilgi sakladığından emindim. Fakat hukukun azizliği diyelim, şüpheli eski polis amirini bırakırken samimi itirafta bulunan Fettah ile Sıddık'ı savcılığa sevk etmek zorunda kalmıştık. Zeynep henüz emniyete gelmemişti. Necdet Denizel'in evindeki araştırma sürüyordu anlaşılan. Ömerlerin et taşıma aracındaki inceleme de sona ermemişti. Yere batan sarnıcına gelmeden önce Ali'yi son maktulün çalıştığı gazeteye yolladım. Çünkü 3 kez evlenip 3 kez boşanan gazeteci Şadan Durucan'ın İstanbul'da yaşayan kimsesi yoktu. İlk karısından olan tek oğlu Londra'da okuyordu. Belki iş yerindeki arkadaşlarından bilgi alabilirdik. Daha da önemlisi bilgisayarındaki yazışmalara ulaşabilirdik. Gazetedeki işi bitince de belediyeye gidecek, Mukadder Kınacı'nın arkadaşı Niyazi'den şu bilirkişi heyetindeki insanların listesini alacaktı. Gerçi Şadan Duruca gibi bir gazetecinin öldürülmesinden sonra katillerin bilirkişi listesindekileri öldürme ihtimali iyice azalmıştı. Ama belki kurbanlar hakkında ortak bir yan bulmamızı sağlar, aklımıza hiç gelmeyen bir noktaya dikkatimizi çekebilirdi. Bu nedenle Ali'yi hiçbir ayrıntıyı kaçırmaması için iyice uyarmıştım. Sonuç olarak elimdeki deri çantada sikke defterleri ve kurbanların üzerine bırakılan madeni paraları taşıyarak bu taş merdivenlerden yere batan sarnıcına inerken yapılması gereken her şeyi yapmış olmama rağmen yine de kendimi huzurlu hissedemiyordum. Nasıl edebilirdim ki 3 gündür her gece bir cinayet işleyen, üstelik bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan bir katil ya da katiller sürüsü vardı karşımızda. İlk cinayetten bu yana ne tarzlarını değiştirmiş, ne öldürmeye ara vermiş, ne de bir iz bırakmışlardı. Bizden hiç çekinmiyorlardı. Çekinmek şöyle dursun, neredeyse alay ediyorlardı. Ama bizim öfkelenmememiz gerekiyordu. Soğukkanlılığımızı yitirdiğimiz an yanlış yapmaya başlayacaktık. Fakat her gün bir kişi İstanbul'a kurban edilirken sakinliğimizi korumak oldukça güçtü. 3 gündür ne elle tutulur bir kanıt, ne bir iz, ne de ipucuna ulaşabilmiştik. Ömer Ekinli ve ağabeylerinin bu işi yaptıklarını da hiç sanmıyordum. Onların tarzı değildi bu cinayetler. Adem Yezdan olabilirdi ya da Namık Karaman, hatta Leyla Barkın'dan kuşkulanabilirdik. Ama kendi varoluşunu mistik bir anlayışla bulan Ömer'in bu cinayetleri işlemesi imkansız değilse bile son derece zordu. Basamak basamak indiğim taş merdivenler dirsek verip beni sola yönlendirince karşılaştığım görüntü düşüncelerimi bıçak gibi kesip attı. Ne cinayetler, ne Leyla Barkın'ın sevgilisi, adım atmayı bile unutarak öylece kala kaldım o büyülü manzaranın önünde. Sularında büyüyen iri gövdeli ağaçlarmış gibi yan yana ard arda sıra sıra uzanan tuhaf başlıklı yüzlerce sütundan oluşan loş ışıklı büyülü bir göl uzanıyordu ayaklarımın dibinde. Hayır, yere batan sarayına ya da gerçek ismiyle Bazilika Sarnıcı'na ilk kez gelmiyordum. Ama her gelişimde aynı duyguyu yaşadığımı anımsıyorum. Bir tür zamanda yolculuk. Daha doğrusu zaman duygunuzun kaybolması. Evet, Burası o kadar etkileyiciydi ki sadece İstanbul'da değil, gördüğüm, gezdiğim bütün tarihi yerler içinde akıldan asla çıkmayacak olanıydı. Hiçbir tarihi mekanda günümüzle bağım kesilmemişti. Dolaştığım yer, binlerce yıl önce yapılmış bir saray, bir medrese, bir kilise, bir tapınak, bir kale olabilirdi. Ama oraları gezerken geçmişte değil, günümüzde olduğumu hisseder, az sonra oradan ayrıldığımda yeniden yaşadığımız dünyaya döneceğimizi bilirdim. Fakat ne zaman bu sarnıca insem, ne zaman bu nemli havayı ciğerlerime çeksem, ne zaman bu sütun ormanının arasına dalsam, epi topu birkaç adım ötemde akıp gitmekte olan günümüz yaşamının çok uzağına düşmüşüm, başka bir zamana, başka bir boyuta geçmişim gibi gelirdi bana. Şimdi de öyle olmuştu işte. Burasının atmosferi düşüncelerimi kesintiye uğratmış, kendi büyüsüyle aklımı sarıp sarmalamıştı. İşte bu yüzden olsa gerek, yüzlerce balığın sakin sakin yüzdüğü duru bir suyla kaplı zeminin üzerinde yükselen platforma inince, buraya neden geldiğimi unutup, adeta gizemli bir güç tarafından çağrılıyormuş gibi kendimi kaybederek sütunların arasına yürüdüm. Bakışlarım dışarıdaki dünyanın bütün yükünü sırtlanmış sütunlarda, aklım doğaüstü açıklamaların peşinde sessizce sürükleniyordum dar platformun üzerinde. Adeta kendiliğinden hareket eden ayaklarım hedefi belliydi aslında. Sarnıcın az ilerideki köşesinde sütunların altına konulan meduza başlı iki kaide. Evet, bence sarnıcın en etkileyici yerleri bu iki meduza başıydı. Sanki bütün sarnıç bu iki kaideye işlenmiş iki meduza başının bir türlü çözemediğimiz büyük gizemi için yapılmıştı. Yüzlerce yıldır suskunluğunu koruyan bu iki meduza, göz bebeklerinden yoksun ardına kadar açılmış gözlerinde belki de bu kentin bütün sırlarını taşımaktaydı. Böylesi büyük bir gizemin yanında bu sarnıç Ayasofya Kilisesi'nin su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır türünden bir açıklamanın ne ilginçliği olabilirdi ki? Bakışlarım yosun yeşiline çalmaya başlayan meduzanın iri iri açılmış gözlerine takılı kalmışken duydum Leyla Barkın'ın sesini. Nevzat Bey, Nevzat Bey. 29. ayrımın sonu. Sayfa 296.